Ayrım 22.
Misterler. Eski Yunanistan'ın dinsel etkinlikleri arasında misterleri de saymak gerekir. Misterler, tanrısal güçlerle ilişkiye girme törenleriydi. Bu törenleri dinsel gize ulaşmış olduğuna inanılan ayrıcalı kişiler yönetirdi. Törene katılan kişiler de gize katılan kişilerdi. Misterlerin en ünlüsü Eleusis ya da Lepsina misterleriydi. Eleusis'te bir Demeter tapınağı vardı. Bu tapınak inançlardan büyük saygı görüyordu. Demeter'e tapınma tüm Atika'da yaygındı. Bu saygı giderek Orfeusçuluğun da etkisiyle bir dinsel devinime dönüştü. Böylece Eleusis misterleri ortaya çıktı. Dine giriş ya da dinin gizlerine katılma törenleri, misterionlar ve arınma ayinleri belli zamanlarda yapılırdı. Mağaralarda okunan dualar ve Demeter'le ilgili temsiller bu dinin en önemli gerekleri arasındadır. Temsiller arasında en belirleyici olanı Zeus'la Demeter'in birleşmesini gösteren temsildi. Bu yolda Eleusis misterleri eski çağda tiyatronun gelişmesi yönünde çok önemli katkılarda bulunmuştur. Trajedinin gelişimi de bu çerçevede olmuştur. Tarihsel açıdan trajedinin temeli din, tiyatronun temeli de trajedidir. Trajedinin beslendiği en büyük kaynak elbette Dionysos şenlikleridir. Tüm Yunan dünyasında yaygın olan bu şenlikler gerçekte basit kır eğlenceleriydi. Bir bakımı da içki ve aşk alemleriydi. Şenliklerin en etkin kişileri şairler ve oyunculardı. İlk yazdaki büyük Dionysos şenliklerinde törenlerde geçen ilk iki günden sonra sanat etkinlikleri başlardı. En başta tiyatro gösterileri ve Dithyrambos dinsel şarkı yarışmaları yapılırdı. Dithyrambos okuyan korolar Satirosları temsil ederdi. Milattan önce 6. yüzyılda koronun karşısına koyulan oyuncuyla trajedi belirmiş oldu. Sonra bu oyuncu ikiye üçe çıktı. Böylece tartışmalı, konuşmalı, çekişmeli bir karşılıklı ilişkiler ağı örülmeye başladı. Yunanistan'da felsefi düşüncenin gelişimi, eski kültürlerin yeni bileşimi. Yunanistan'da felsefi düşünce mitolojinin içinde oluşup gelişti. O çeşitliliklerle dolu mitoloji felsefenin ilk güçlü atılımlarına olanak verdi. Yunan felsefesi, Yunan mucizesi diye adlandırılan büyük kültür atılımının bir meyvasıdır. Bu meyve bir ülkenin verimi olmaktan çok bütün eski uygarlıkların ortak ürünü olarak düşünülmelidir. Yunan mucizesi zorunluydu, tüm eski dünya onu hazırlamış, onun gelişmesini istemişti der Eli Faure. Mısır'ın, Mezopotamya'nın ve başka toprakların duyarlılıkları Yunan ülkesinde yeni bir sesişe dönüştü. Yeni bir anlatım kazandı, giderek imgelemin belirleyiciliğinden çıkarak ussal düşünceye doğru gelişti. Bu kültür oluşumlarında elbet Dor etkinliğinin büyük payı vardır. Dorlar 12. yüzyıldan sonra yarımadaya yayılmacı olarak yerleştiklerinde önlerine çıkan kültür bileşiminin inceliklerini kavrayabilecek durumda değillerdi. Öbür uygarlıkların yansılarını taşıyan ve oldukça ince bir kültür olan Aka kültürü kaba saba Dorların elinde hem örselendi hem yeni olanaklar kazandı, giderek bir Aka-Dor kültür bileşimi oluşmaya başladı. Akalardan Dorlara. Akaları güçlü demir silahlarıyla kolayca köleleştiren Dorlar, Aka değerlerinin zorunlu kalıcısı oldular. Başlangıçta Dorlar son derece ilkel uygarlık etkinlikleri ortaya koydular. Meşe ve zeytin ağaçlarından yaptıkları yontular, ren avcılarının kemikten yontularını andırıyordu. Onlar bu durumda önceki uygarlıkların, Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarının kültürünü özümseyip geliştirebilecek insanlar değildi. Ancak komşu ülkelerle ilişkileri arttıkça ve Akaların dünyasına yaklaştıkça bakışları değişti. Zamanla Peloponnesos Yunan yontu sanatının merkezi oldu. Henüz Atina'nın sönük kaldığı o dönemde Isparta Yunan sanatının beşiği durumuna geldi. Ancak Isparta gelişen Yunan kültürünün tüm yükünü omuzlayabilecek durumda değildi. Ulaşım ağının uzağında bir vadiye sıkışıp kalmış olan Isparta ne olursa olsun yalıtık bir yaşam sürdürmek zorundaydı. ve daha sonra Yunan inceliğine iyiden iyiye ters düşecek olan kaba saba ve yırtıcı tutumunu bu sıkışmışlıkta edindi. Hem merkezde hem deniz kıyısında yer alan Atina, doğru duyarlılığını Asya etkileriyle bağdaştırmakta büyük ustalık gösterdi. Böylece dünya kültürünün merkez durumuna geldiği, kısa zamanda mermerle örüldüğü ve bir anıtlar ve yontular kenti oldu. Yunanlar tüm tanrıların yontularını yaptılar, böylece onları somut olarak yaşamlarına kattılar. Bu gelişimde mimarlık sanatı, yontu sanatı ile birleşti, yontular yapıların vazgeçilmez öğesi olup çıktılar. 5. yüzyılla birlikte çiçeklenmeye başlayan felsefi düşünce, insanı arayan, insanın dünyadaki yerini tartışan ussal ya da köklü düşünce sanata da egemen oldu. Yontu sanatında Fidias'ı 490-431, Polykleitos'u doğumu 480'e doğru, disk atan atlet yontusunda insanın gücünü, inceliğini, insan bedeninin güzelliğini ortaya koyuşuyla ünlü Miron'u 5. yüzyıl birer filozof saymak gerekir. Güçlü bir edebiyat. Yunanistan'da büyük kültür atılımı güçlü bir edebiyatı da birlikte getirdi. Özellikle tiyatro alanında unutulmaz yapıtların ortaya konulduğu bu dönem, Aiskilos, Sofokles ve Öripides'te trajedide, Eupolis, Kratinos ve Aristofanes'le komedide varlığını duyurdu. Sofokles'in 496-406 tiyatrosu Atina'da edebiyatın doruk noktasını oluşturur. Sofokles'in gücü insana olan büyük güveninden gelir. Yazar özellikle Antigones'inde tanrıların gücü karşısında insanın gücünü görmek ister, böylece bir bakıma Yunan kültüründe egemen olan yazgı düşüncesini eleştirmiş olur. Sofokles adaleti, katışıksız insan olmanın güzelliğini, eğilip bükülmezliği, bağımsızlığı, başkaldırmayı, yiğitliği yüksek değerler olarak belirler. Günümüze 7 trajedisi ulaşan Sofokles 123 trajedi yazmış, 20 kadar ödül kazanmıştır. Aristofanes Atina'nın siyasal geleneğini eleştirmiş, oradaki demokrasi uygulamalarıyla ve bu uygulamaların kahramanı olan önderlerle alay etmiştir. Onun yapıtlarında bu insanlar yüreksiz, erdemsiz, çıkarcı insanlar olarak sergilenirler. Aristofanes köylü yaşamının sefilliğini kentlerdeki insanların sıkıntılarında yansıtmıştır. O yapıtlarında inanç değerlerinin çöküşünden yakınır ve çekişmelerin, özellikle siteler arasındaki düşmanlığın gereksizliğini gösterir, böylece insanları daha düzenli ve daha onurlu bir yaşama çağırır. Lisistratus'ta kadınlar erkeklerin aklı başına gelene kadar onlarla yatağa girmeme kararı alırlar. Mitolojiden efsaneye. Evet, felsefe mitolojinin kıvrımlarında doğup büyüdü ve onun büyülü ortamından uzun süre kendini kurtaramadı. Felsefenin temel sorunları insan nedir, evren nereden ya da neden gelmedir, insanın evrendeki yeri nedir, insanın evrenle ilişkisi nedir gibi sorunlar mitolojide örtülü olarak ortaya konulmuş ve ustaşı ögelere dayanılarak yanıtlanmıştır. Felsefeyi mitolojiden ayıran başlıca özellik, onun imgelemsel ögelerden uzaklaşarak her soruyu ustal bir düzeyde yanıtlama eğilimidir. Mitolojinin felsefeye dönüşmesi demek, sezgisel düşüncenin ustal düşünceye dönüşmesi demektir. Felsefe ustal düzeyde bir nedenler araştırmasıdır, oysa mitolojide nedenler ancak düşsel denilebilecek sezgisel ögelerle açıklanır. Felsefe mitolojiden yavaş yavaş doğmuş, böylece eski uygarlıklarda gördüğümüz ilkel bakışın yerini dikey bir nedensellik anlayışı içinde her olayı ayrı ayrı tanrısal güçlerin istemine bağlayan mitolojik kavrayışın yerini yatay bir nedensellik anlayışı içinde oluşumları birbirinin nedeni olarak görmeye eğilimli felsefi kavrayışı almıştır. Bu çerçevede çok belirgin dönüşüm noktaları da belirleyebiliriz. Örneğin Hesiodos'un daha önce gördüğümüz oluşum tablosu mitoloji ile felsefe arasında bir geçiş yeri özelliği gösterir. Filozofların evren ve insan üzerine, evrenle insan ilişkisi üzerine köklü düşünceler ortaya koyduğu dönemlerde mitolojik düşünce önemini yitirmeye, daha çok bir inanç konusu olarak sınırlarını daraltmaya yüz tutmuştur. İnsanoğlu bundan böyle varsaydığı doğaüstü güçlerin basit bir bağımlısı olmaktan çıkıyor, şimdisiyle birlikte geçmişine ve geleceğine sahip çıkmaya başlıyordu. İnsanın doğa üzerindeki zaferlerinden sonra kendi üzerindeki ilk büyük zaferiydi bu. Onun amacı bundan böyle evren insan ilişkisine ya da hatta bilmecesine ussal düzeyde çözümler getirmekti. Her şeyden önce de üzerinde ya da içinde yaşadığı dünyanın nasıl var olmuş olduğunu anlamaktı. Yunan düşüncesini bize doğrudan iletecek geniş kaynaklardan yoksunuz. Felsefenin en eski kökenlerini açıklayacak kaynaklardan iyice yoksunuz. İlk filozoflarla ya da ilk felsefi görüşlerle ilgili bilgilerimizin pek çoğu ikinci, üçüncü eldendir. Yazık ki her filozof o günün olanakları ya da yaşam koşulları içinde öğretisinin büyük bir bölümünü yokluğa armağan edip gitmiş. Bugün bu alanda çok büyük kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Bu kaynak sıkıntısı daha sonra bize o dönemlerle ilgili bilgiler aktaran en eski felsefe tarihçilerinin de başlıca sorunu olmuştu besbelli. Milattan önce 4. yüzyılda Yunan düşüncesinin iki doruğu Platon ve Aristoteles kendilerinden sonra gelecek insanlara ilk felsefe tarihi ve verilerini bıraktılar. Platon çok sevgili öğretmeni Sokrat'ın ağzından eksikli bir biçimde de olsa nice kişiyi tanıttı, nice görüşü aktardı. Aristoteles metafizikasında kendinden önceki filozofları teker teker eleştirirken bize oldukça güvenilir bir kaynak armağan etmiş oldu. Elbet her iki filozofun aktardığı bilgiler filozof olmanın getirdiği yanlı olma zorunluluğuyla az çok özelleştirilmiş bilgilerdir. Diyojenes, Laertios'un görüşü. Gerçek anlamda ilk felsefe tarihçisi, yapıtı bugün de önemli bir kaynak sayılan Laertesli Diyojenes ya da Diyojenes Laertios'tur. Milattan sonra 3. yüzyıl. Adı eskiyle ilgili araştırmalarda filozoflardan çok anılan bu ünlü felsefe tarihçisi, birçok değişik kaynağı değerlendirerek 10 kitaplık bir felsefe tarihi oluşturmuştu. Peri, Bion, Dogmaton, Kai, Apophthegmaton, filozofların yaşamlarını ve görüşlerini tam bir masal havasında yansıtan bu yapı, birçok nesnel bilgi yanında birçok öznel bilgiyi de hatta söylentiyi de içerir. Yitip gitmiş pek çok bilgi ya da belge onun kitabına kaynaklık etmiştir, ilginç ve inanılmaz özellikleriyle bir araya gelmiştir. Eski kaynakların seçmeli bir karması olan bu yapıt birçok bakımdan tek kaynak olma özelliğini korumaktadır. Diyojenes Laertios kitabına bugün bizim de çokça tartıştığımız kaynak sorununu ele alarak girer. Yunan düşüncesinden önce felsefi düşünce gerçek anlamda felsefe var mıydı? Şöyle der. Felsefenin yabancı topraklarda doğduğu sık sık ileri sürüldü. Aristoteles ve Sotion, Pers'te Mübitlerin, Babil ve Asur'da Kaldelilerin, Hindistan'da Gimnosofistelerin, Keltlerde ve Galyalılarda Druidlerin ve Semnotelerin felsefeyi yarattığını söylerler. Diyojenes Laertios Yunanlardan önce felsefenin var olduğu görüşüne katılmıyor. Bütün bu yazarlar Yunanların öz buluşlarını yabancılara uluyarak bilgisizlikleriyle yanlışa düşüyorlar çünkü Yunanlar felsefeyi yaratmakla kalmadılar, tümüyle insan türünü yarattılar. Daha sonra şöyle diyor, bu buluşu yabancılara ulamak isteyenler kanıt olarak Trakyalı Orfeus'u öne sürüyorlar, onu en eski filozoflardan biri olarak gösteriyorlar. Ancak ben kendi kendime şunu soruyorum, tanrılardan gelişi güzel söz etmiş bir adam, İnsanların yanlışlarını utanmadan, sıkılmadan tanrıların üstüne yıkmış, insanların bile kolay kolay göze alamadığı iğrençlikleri tanrılara ulaşmış bir yazar nasıl olur da filozof diye nitelendirilir? Diyojenes, Laertios bu konuda şunları ekliyor. Yabancılardan yana çıkanlar ilk filozof diye aldıklarının kuramlarını da açıklıyorlar. Bize diyorlar ki, Gimnosofisteler ve Druidler örtülü ve özlü konuşarak tanrılara tapmayı, kötülük etmemeyi, yürekliliği öğrenmeyi öğütlüyorlardı. Gimnosofisteler ölümden nefret ediyorlardı. Mübitler tanrılara tapıyor, adaklar adayıp dualar ediyorlardı. Onlar tanrıların kulağının yalnızca kendilerinde olduğunu ileri sürerlerdi. Doğa üzerine ve tanrıların kökeni üzerine araştırmalar yaptılar. Yontuların kullanılmasını mahkum ediyorlar. Tanrılar arasında cinsellik ayrımı koymaya yanaşmıyorlardı. Adalet üzerine yapıtlar yazdılar, ceset yakmayı küfür saydılar. Kardeşler arasındaki, baba kız arasındaki evliliği onaylıyorlardı. Falcılıkla ve kehanetle ilgilendiler, tanrıların görülerine sahip olduklarını ileri sürdüler. Havanın hayaletlerle dolu olduğunu gösterdiler. Onlara göre bu hayaletler buğulaşma ya da türüm yoluyla algılayıcı görüsü olan kimselere görünmekteydi. Altını ve süslemeyi yasak ettiler. Beyaz giysileri vardı. Toprak onların yatağıydı. Sebzeyle, peynirle ve ekmekle besleniyorlardı. Sopa olarak bir kamış kullanıyorlardı. Bu kamışı peynire batırıp ağızlarına götürerek çatal yerine kullanıyorlardı. Aristoteles ve Dinon mübitlerin kehanetten habersiz olduğunu bildirir. Bunu Hermodoros da benimser. Aristoteles, mübitlerin Mısırlardan daha eski olduğunu, biri iyi, biri kötü ruh olmak üzere iki ilkeye inandıklarını bildirir. Birincinin adı Zeus ve Orosmastas'tır. Öbürünün adı Hades ya da Ariemanios'tur. Bunu Hermippias, Eudoxos ve Theopompos da doğrular. Theopompos mübitlere göre insanların ölümsüz olacağını ve zamanlarını duayla geçireceklerini bildirir. Rodoslu Eudemos da aynı şeyi söyler. Hekataios da onlara göre tanrıların doğum yoluyla üremiş olduğunu anlatır. Solonlu Clearchos Eğitim İncelemesi adlı yapıtında Gimnosofistelerin mübitlerden geldiğini benimser, bazıları da Yahudilerin gimnosofistelerden geldiğini benimser. Mübitler üzerine yazılar yazanlar Herodot'a karşı çıkarlar ve Xerxes'in güneşi ve denizi tanrı bilen mübitlere karşı güneşe oklar attırdığını, denize zincirler bıraktırdığını yalanlarlar. Bununla birlikte mübitlerin kendi ilkelerine uygun olarak tanrı yontularını yıktırdığını doğrularlar. Mısırlara gelince onların tanrı ve adalet üzerine aşağı yukarı şu görüşleri vardı. Bir ilke vardır, o da maddedir. Sonra dört öge ayrılmıştır. Daha sonra canlı varlıklar oluşmuştur. Güneş ve ay tanrılardır. Bunlardan biri Osiris, öbürü Isis diye adlandırılırdı. Bunlar domuzdan böceği, dragon, atmaca ve daha başka hayvanlar biçiminde tanıtlanırlardı. Mısırlılar kendi anlayışlarına göre yontular ve tapınaklar yaparlar. Tanrı'nın gerçek görünümünü bilmezlerdi. Dünyanın bir başlangıcı olduğuna, bir sonu olacağına, küre biçiminde olduğuna, yıldızların ateşten olduğuna, sıcaklıklarının yeryüzündeki tüm şeyleri yarattığına, ruhun ölümsüz olduğuna ve bir bedenden öbürüne geçtiğine, yağmurun havanın dönüşmesiyle oluştuğuna inanırlardı. Evet, Hekataios'a ve Aristogoras'a göre onların fizik kuramları böyledir. Onlar adaletle de ilgilendiler ve Hermes'e atfettikleri yasalar ortaya koydular. Mısırlılar evcil hayvanlarda tanrısal bir değer görüyorlardı. Ayrıca geometriyi, gök bilgisini, aritmetiği bulduklarını öne sürüyorlardı. İşte felsefenin kökeni üzerine bilinenler bunlardır. 7 bilgeler. Diyojenes Laertios'tan aldığımız bu uzunca metin bize en eski felsefe kaynaklarının ne kadar karmaşık, ussal düşünceden ne kadar uzak, inanç ögeleriyle ne ölçüde karışmış olduğunu gösteriyor. Ayrıca kaynak ya da belge eksikliğinden ötürü Diyojenes Laertios'un da R'yi Osiris'le ve Totu Isis'le karıştırırken yaptığı gibi bazı şeyleri bulandırmış olduğunu söyleyebiliriz. Kimi filozof yazmamış, konuşmuş, kimi filozof yazdıklarını rüzgara vermiş. Bu yüzden bizim elimizde yalnızca ikinci ya da üçüncü elden kaynaklar kalmıştır. Ancak bu yana doğru yürüdükçe kaynakların netleştiğini ve düşüncenin ussallaştığını, sezgisel düşünceden gidimli düşünceye geçildiğini görüyoruz. Ussal araştırma ile ilgili ilk düşünce ürünleri, yedi bilgelerin kural niteliği taşıyan özdeyişleridir. Yedi bilgeler felsefe tarihinin ilk filozofları ya da ilk düşünürleridir, ilk ahlakçılarıdır. Yedi bilgeler diye hep yedi kişi sayılmış ama hep değişik adlar anılmıştır. Bu yedi kişiyi Kleobulos, Solon, Kilon, Pitakos, Thales, Bias, Periandos olarak belirlemek doğru olacaktır. Diyojenes, Laertios, İskit filozofu, Anakarsis, Kendi Peloponnesos, Mison, Siros adasından Ferekides ve Knossoslu Girit, Epinemides'i de yedi bilgelerden sayabileceğimizi söyler. Kural koyucu düşünce. Felsefe tarihinin evren sorunlarıyla hemen hiç ilgilenmemiş olan bu ilk kural koyucuları, Yunanistan'ın sömürgeciliğe açılma ve zenginleşme dönemine girmesiyle düştüğü toplumsal ve siyasal sıkıntıları gidermeye çalıştılar. Yazık ki bu kişilerle ilgili geniş bilgimiz yoktur. Kleobulos'un kim olduğunu bilmiyoruz, şarkıları ve 3000 dizelik bilmeceleri olduğu söylenir. Diyojenes, Laertios bize onunla ilgili bilgiler verir. Buna göre Kleobulos, Lindos, Rodos kökenlidir. Herakles'in soyundandır, Mısır'da felsefe okumuştur, 70 yaşında ölmüştür. Mezar yazısında şu sözler vardır. Bilge Kleobulos öldü, dört yanı denizlerle çevrili Lindos ona gözyaşı döküyor. Solon daha önce gördüğümüz gibi Atinalı siyaset adamıdır. 640-588 arasında yaşamış olduğu sanılır. Kilon İspartalı bir Eferos'tur. 6. yüzyılın ortalarına doğru kentin gelişimine önemli katkılarda bulunmuş, Eferoslara kralları düşürme yetkisinin verilmesini sağlamıştır. Pittakos 650-569 Trakya asıllı Midilli Tiran'dır. İç savaşı sona erdirdiği, gereksiz harcamaları önleyici yasalar çıkardığı, kendi isteğiyle iktidardan çekildiği bilinmektedir. Felsefe tarihinin ilk gerçek filozofu sayılan Thales Miletosludur. 7. yüzyılın son çeyreğinden 6. yüzyılın başlarına kadar yaşadığı sanılır. Bias'ın 570'e doğru dünyaya geldiği, Priyeneli bir hukukçu olduğu söylenir. Periandros, 627-585 arasında Korintos'ta tiranlık yapmış, köle alım satımını yasaklamıştır. Zalim bir kişi olarak bilinir, karısı Melissa'yı döve döve öldürdüğü söylenir. Yedi bilgelerin felsefesi tam anlamında ahlakla ya da davranış kurallarıyla ilgili bir arayıştır. Onların ahlakçılığı insanı bireyliğiyle sınırlayan, yalnızca kendi kendisinin sorumlusu kılan bir ahlakçılık değil, insanı toplumsal varlık olarak ele alan bir ahlakçılıktır. Bu felsefe bu yüzden bilgi edinme çabasından çok yol gösterme eğilimini ortaya koyar. Yedi bilgeler insan sorunlarının, özellikle ahlak sorunlarının dışında pek bir şeye yönelmediler.